Mutluluk. Zülfü Livaneli. Birinci kaset, birinci yüz. Remzi Kitabevi. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Mayıs 2007. Okuyan Sabahat Bozkurt. Meryem'in Uçuşu. Van Gölü'nün dibi kadar derin 17 yaş uykularına dalmış olan Meryem, düşünde kendisini çırılçıplak bedeniyle zümrüdü anka kuşunun boynuna binmiş uçarken görüyordu. Anka kuşu da kendi ince bedeni gibi bembeyazdı ve onu hiç sarsmadan, incitmeden bir tüy gibi uçuruyor, köpük köpük bulutların arasından geçiriyordu. Kuşun boynuna tutunmuş olan Meryem'in içi mutlulukla doluydu. Serin, tatlı rüzgarlar boynunu, omuzlarını, kuşa sıkıca tutunmuş çıplak bacaklarını okşuyor, içine tatlı ürpermeler salıyordu. "Ey kuş!" dedi içinden. "Ey mübarek kuş! Ey kutlu kuş!" Nenesinin anlattığı kuştu bu. O uzun boyunlu, kemikli, zayıf, güçlü kuvvetli ve bir bakışıyla herkesi korkutan nenesinin geceler boyu övdüğü kuş. Sonunda gelmişti işte. Uçsuz bucaksız gökyüzünde süzülerek evlerinin önüne inmiş, onca insanoğlu arasından Meryem'i seçerek boynuna bindirip yine göğe yükselmişti. Nenesinin anlattığına göre kuşa gak dedi mi süt verecektin, guk dedi mi de et. Meryem bunun böyle olduğunu biliyordu. Kuş seni kutlu boynunun üstünde o diyardan bu diyara uçurup dururdu ama gak dedi mi süt, guk dedi mi et vermeyi unutmayacaktın. Yoksa o mübarek kuş kızar, öfkelenir ve seni boynundan atardı. O zaman da insanların yaşadığı yere kadar düş Allah düş, düş Allah düş. Meryem bütün bunları bilirdi, hepsini bilirdi. Aşağıda masmavi Van Gölü parlıyor, yanında neye benzediği pek belli olmasa da İstanbul dedikleri büyük şehir görünüyor. Meryem de bunları seyretmeye doyamıyordu. Derken kuşun gak dediğini duydu Meryem. Çirkin bir sesle gak diyordu. Ben sana nereden süt bulayım ey mübarek kuş diye geçirdi içinden. Binbir direk üstünde duran gökyüzünde ben nereden süt sağıp da sana içireyim? Kuş bir daha gak dedi. Meryem yüksek sesle ben sana sütü nereden bulayım kurban olduğum diye söylendi. Her sabah dolu memelerinden süt sağdığım sarı inek yok ki burada sana süt bulayım. Koca kuş bu sefer daha da yüksek sesle gak dedi ve Meryem'in içine büyük bir korku düşüverdi. Çünkü üçüncü kere gak derken kızı da sırtından atıverecek gibi sallamış, ödünü koparmıştı. Kurban olduğum diye yalvardı Meryem zümrüdü anka kuşuna. Yere inince süt versem sana olmaz mı? Sarı ineği sağar, istediğin kadar mis gibi süt veririm. Tam bu sırada aklına geldi Meryem'in. Sarı ineğin tombul memeleri varsa kendisinin de ufak memeleri vardı. Memesinin birini sıkınca tomurcuk ucundan süt damlalarının aktığını gördü. Öne doğru eğilmiş memesini sıkıp kuşun başını sımsıcak sütüyle ıslatıyordu. Sütü de çoğalıvermişti birden. Önce damlalar, sonra ince bir sızıntı derken şimdi bereketli bir çeşme gibi akıyordu. Mübarek kuş başına süzülen ılık sütü içti, sakinleşti. Meryem gövdesini okşayan diri rüzgarlar arasından kayarak geçti. Hiçbir ağırlığı kalmamış, sanki o köpük köpük ak bulutlardan birisi olmuş gibi ferahladı. Sonra mübarek kuşun guk dediğini duydu. Ah kurban olduğum, ben sana 7 kat göğün üstünde nereden et bulayım da vereyim? Kuş bir kez daha guk dedi. Meryem yine yalvarıp yakarmaya başladı. Çünkü bu kez hiçbir çaresi yoktu. Kuş 7 göğü kaplayan çirkin bir çığlıkla öyle bir guk diye bağırdı ki Meryem dünyanın sonu gelmiş gibi korktu. Güzel kuş, kutlu kuş, mübarek kuş diye yalvarmaya başladı. Ne olur beni aşağı atma. Korktuğu olmadı. Kuş onu aşağı atmadı. Meryem sipsivri, göğe külah gibi yükselmiş bir dağın tepesine doğru gittiklerini gördü. Öyle yüksekti ki dağ, bulutlar aşağısında kalıyor, dağın doruğu ak bulutların arasından sipsivri bir kaya gibi çıkıveriyordu. Kuş Meryem'i getirip bu en sivri tepenin en sivri kayasına sırt üstü yatırdı. Kayanın ucu Meryem'in beline batıyor, çıplak gövdesi soğuktan ve korkudan tir tir titriyordu. Birden anka kuşunun başının değiştiğini, biraz önce apak olan başın zifiri, kopkoyu bir kömür karasına dönüştüğünü ve her tarafından siyah kıllar fışkırdığını gördü. Gagası kanlı bir kerpeten gibi uzamıştı. Yeri göğü inleten çirkin bir sesle guk diye bağırdı. Diğer kuşlar kaçıştılar, guk diye bağırdı. Et demek istiyor diye düşündü korkuyla Meryem. Et demek istiyor, benim etimi yemek istiyor. Önce sütümü içti, şimdi de etimi yemek istiyor. Sonra kuşun kanlı gagasının bacaklarının arasına, günah yerine o olmaz olası, belalı, pis, çirkin yerine daldığını gördü ve o anda düş görüyorum, bütün bunlar düşümde oluyor diye düşündü. Hepsi hayal. Ama bu düşünce onu rahatlatmaya yetmedi. Var gücüyle kuşun kara başını itmeye, bacaklarının arasından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ne var ki kuş çok kuvvetliydi. Kendisinin küçük ellerini hissetmiyordu bile. İçini oymaya, oradan parçalar koparmaya devam ediyordu. Sonra kuşun başı bir insan başı oldu. Kara kıllarla kaplı bir insan başı. Meryem kara sakallı amcasını tanıdı. Kopardığın parçaları bana verir misin amca dedi. İnsan başlı kara sakallı kuş parçaları geri vererek gökyüzüne doğru süzülüp gitti. Dağın başında yalnız kalan Meryem kuşun kopardığı ve sonra geri verdiği parçaları alıp yerine koymaya başladı. Her koyduğu parça yerine yapışıyor, o yer hemen iyileşiyordu. Meryem birden uyandı ve tam o anda uyanmak istemiyorum diye düşündü. Hiç uyanmak istemiyorum. Düşünden korkmadığı için değil, gerçek hayattan daha çok korktuğu için. Gözlerini açtı. Kasabada Meryem'in gözlerinden çok söz edilir ve o içinde eladan yeşile doğru binbir ayrı tonun kırıldığı kocaman, acayip, kimselerde görülmeyen gözler yüzünden kimileri ona hayran kalır, birçok kişi de düşman kesilirdi. Nenesi ölmeden önce onu severken bu kızın gözleri derdi, güneşe sen doğma da ben doğayım diyor. İki eliyle bacak arasını sıkı sıkı kavradığını fark etti. O kadar çok sıkmıştı ki gerçekten acıyordu. Yine de uyandığı iyi olmuş. O delirtici korkudan biraz kurtulmuştu. Artık amcası silinmişti aklından. Şimdi sadece kuş vardı. Ne kasabanın dışındaki bağ evine gidişini hatırlıyordu, ne amcasına yemek götürüşünü, ne iri yarı adamın orada üzerine çullanarak canını yakmasını, ne bayılmasını, ne de ayıldıktan sonra bağ evinden kaçıp delirmiş gibi yollara düşmesini. Bunların hepsi sislere gömülmüştü. Mezarlığın orada kolunu bacağını dikenler dalamış, bacaklarında kanlar kurumuş ve neredeyse aklını kaçırmış bir halde yaralı kuşlar gibi çırpınırken iki delikanlı tarafından bulunup herkesin gözü önünde kasabanın çarşısından geçirilerek getirildiğinde eve büyük bir sessizlik çökmüş, olayı konuşmaktan ürken ailesi tarafından izbe dedikleri loş ambara kapatılmıştı. Bağ evindeki tecavüzden sonra kimse ağzından bir laf alamamış, bu nefret edilecek işi kimin yaptığını öğrenememişti. Zaten Meryem de hayal mi gördü, yoksa gerçekten böyle bir şey oldu mu çıkaramıyordu. Aklı karışmıştı. Ayıldıktan sonra ne yaptığını tam olarak bilemiyordu. Her şey çok karışık ve akıl dışıydı, anlayamıyordu. Bir daha amca diye bir kavram da gelmemişti aklına. Bu olayı zihninin ulaşılamayacak kadar derin yerlerine itmişti ama herkes bilir ki insan düşlerine söz geçiremez. Yere atılmış incecik şiltenin üzerine uzandığı izbe loştu. Ancak eski kapının çatlaklarıyla tepedeki küçük delikten avlunun ışığı sızıyordu içeriye. O cılız ışık kullanılmayan semerleri, at eğerlerini, yularları, koşum takımlarını, köşede bırakılmış yabayı, tahta raflara dizilmiş torbaları, içinde kuru yufka ekmeklerinin saklandığı bohçayı, üzüm pestillerini, zahire torbalarını hayal meyal görmesine yetiyordu ama zaten o bunların hepsinin yerini ezbere biliyordu. Meryem'in ömrü Van Gölü kıyısındaki bu yarı kasaba, yarı köy, harap yerde geçmiş, her evi, her ağacı, her kuşu ve bu arada Ermenilerden kalma iki katlı evlerinin hayat denilen avlusunu, insanın sırtını kaşındıran zahirenin saklandığı ambarı, gusülhaneyi, tandırı, ahırı, tavuk kümesini, bahçeyi, kavaklığı en ufak ayrıntısına kadar ezberlemişti. Öyle ki gözünü bağlasan her şeyi eliyle koymuş gibi bulabilirdi artık. Evin ahşap kapısına biri büyük, biri küçük iki tokmak konmuştu. Eğer eve gelen ziyaretçi erkekse büyük tokmağı, kadınsa küçük tokmağı çalıyor, böylece evdeki kadınlar duruma göre önlem alabiliyor, eğer erkek gelmişse kaçışacak ya da örtünecek fırsatı buluyorlardı. Meryem, kasabadan hiç ayrılmadığı, hep gözünün önünde duran tepenin arkasını görmediği için dünyayı bilmediğini düşünürdü ara sıra ama bundan üzüntü duymamıştı hiç. Nasıl olsa istediği zaman gidebilirdi İstanbul denilen yere. Çünkü insanlar arada bir, birilerinden söz ederken İstanbul'a gitti, İstanbul'dan geldi diye konuşuyorlardı kendi aralarında ve Meryem İstanbul'un o tepenin arkasında olduğunu biliyordu. Bir gün oralarda yayılan sürüyle birlikte gidip de tepeyi aşıverse, İstanbul diye anlatıla anlatıla bitirilemeyen o altın şehir ayaklarının altına serilecekti. Bu kadar yakın olduktan sonra gitmesi hiç de zor değildi ama birden hatırına düştü ki gidemezdi. Değil o tepenin arkasındaki İstanbul şehrine, her zaman beklediği çeşme başına, çarşı ekmeği almak için gittiği fırına, büyüklerinin götürdüğü güzel güzel kokan kumaşçı dükkanına, haftada bir gün boyu yıkandıkları hamama bile adım atamazdı artık. Çünkü burada hapisti. İzbeye kilitlenmişti, üstüne kol demiri vurulmuştu. Ailesi onu buraya kapatmış, kendi içine almaz olmuştu. Teyzeleri, halaları ve onların kız çocuklarıyla birlikte işemeye de gidemiyordu artık. Yaz akşamları yemekten sonra kadınlar toplanır, bahçenin bir köşesine gidip yere çömelerek çişlerini yaparlar. Bu arada da konuşmalarına devam ederlerdi. Hatta bir keresinde teyzesi herkes işini bitirdiği halde onun bir türlü kesilmek bilmeyen şırıltısını kastederek "Bak maşallah genç ya, Meryem'in ne kadar çok çişi var" demiş. Yeğenine karşı duyduğu ama her zaman gizlemeye çalıştığı hafif nefreti İşerken bile ortaya sermişti. Kızı Fatma da bunun üzerine "Aman anne, çişin gençlikle ne alakası var?" diye sözüm ona hem kendini hem de annesini savunmuştu. Meryem'in annesi yoktu. Kadıncağız onu doğurduktan birkaç gün sonra ölmüştü. Gülizar ebenin bütün itirazlarına ve artık kurtulmaz demesine rağmen günlerce ayaklarından asılma, hocalara okutulma, aklı eren ermeyen her kişinin söylediği koca karı ilaçlarını içirme işkencelerinden sonra sakince can vermişti. Kasabanın dışında adam boyu otlardan girilmeyen yılanlı çıyanlı mezarlığa gömülmüştü. İki katlı taş evde öğleden sonraları teyzeleri, halaları ve üvey annesi yatakların üzerine uzanarak başlarına destek yaptıkları dirseklerini yatağa dayayıp saatlerce sohbet ederlerdi. Konuşmaları hiç bitmezdi bu kadınların. Annesinin ikizi olan teyzesi hariç hepsi şişman olduğu için gövdelerinin zapturapt altına alınamaz yuvarlaklıkları oraya buraya dağılır, belirli bir şekli olmayan cisimler ortaya çıkarırlardı. Şimdi Meryem ne o konu komşunun çekiştirildiği sohbetleri dinleyebiliyor, ne onlarla birlikte çişe gidebiliyor, ne de mutfakta onlarla yemek yiyebiliyordu. Van Gölü'nden gelen balıkları yemeye de hakkı yoktu. Göl sodalı olduğu için balık yetişmez ama nehrin döküldüğü yerde Erciş'te çıkan inci kefanenin lezzetine de doyum olmazdı doğrusu. Bu balıkları tenekelere basıp tuzlarlar ve yıl boyunca yerlerdi. Ama şimdi bu dünyada eğlence namına bildiği ne varsa hepsi kesilmiş, tümünden mahrum kalmıştı. Küçük üvey anası Döne ona arada bir yemek getiriyor, sonra da tek başına bahçenin kuytu köşelerinde ihtiyaçlarını gidermesine izin veriyordu. İşte hepsi bu kadar. Dünyayla başka ilişkisi kalmamıştı Meryem'in. Daha kendisini ne kadar burada tutacaklarını, ne yapacaklarını, hakkında ne gibi bir karara varacaklarını bilemiyordu. Birkaç kere yaşı kendisine yakın Döne'ye sordu ama o kara yürekli genç kadın, "Sen yaptığının cezasının ne olduğunu bilirsin," diyerek onu daha da çok korkutmaktan başka bir yardımda bulunmadı. Ertesi günde İstanbul'dan söz etti. Başına o iş geldiği ve günah yeri acıdığı günden beri babasını hiç görmemişti. Zaten sesi sedası pek çıkmazdı adamın. Evin içinde amcasının hükmü geçtiği için onun yanında kimse konuşamazdı. Amcasını sadece o evde, o kasabada değil, her yerde sayarlardı. Ellerinde adaklarla, hediyelerle ziyaretçiler gelir, amcasının elini öper, ona büyük saygı gösterirlerdi. Bu sert, öfkeli ve herkesi korkutan amca, onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetler okur, peygamberin hadislerinden söz edip günlük hayatlarında yol gösterirdi. Tarikat şeyhi olduğu için o tepenin arkasındaki İstanbul'da bile müritleri vardı onun. İzbe'de korku içinde titreyerek otururken bazen "Kapatın şu rezil, namussuz, ahlaksız fahişeyi," diyerek kendisini buraya kapattıran amcasının öfke dolu sesi geliyordu kulağına. Bu daha çok titremesine neden oluyordu. Dönen'in söylediği gibi onun yüzünden ailesinin şerefi iki paralık olmuş ve kasabada insan içine çıkacak yüz kalmamıştı hiçbirinde. "Başına bu iş gelen kızlara ne yaparlar?" diye sormuştu saf saf. Döne de "İstanbul'a gönderirler," diyivermişti. Daha önce de 2-3 kız İstanbul'a gitti. O zaman içindeki korku biraz hafiflemişti. Demek o tepenin arkasına gidecekti. Cezası buydu. Ama bunları söylerken Dönen'in yüzünde beliren o "sen belanı buldun kızım" bakışı da neydi öyle? Kendisini günahı kadar sevmeyen Dönen'in yüzündeki o yılan bakışı kanını dondururdu hep. Şimdi de öyle olmuştu. Döne ayrılırken "tabii kendini asanlar dışında," diye ekledi. Bir ip bulup bu işi kökten halledenler de görüldü. Meryem o gittikten sonra hep orada durduğunu bildiği örme iplere, kangal kangal öbeklenmiş halatlara içi ürpererek baktı. Onu buraya kendisini asması için mi kapatmışlardı acaba? İzbenin tavanındaki ahşap girişler, hatıllar ve yerde duran ipler bu iş için biçilmiş kaftandı. Bir insan kendisini asacaksa en uygun yer olmalıydı bu izbe. Düşündükçe Dönen'in yılan gülümsemesiyle bir araya gelen konuşmasındaki dehşetli gizli anlamı daha bir derinden kavruyordu. Döne babasıyla da konuşmuş olmalıydı bu işi. Çünkü genç bir kadın ve yeni gelin olarak babası üzerindeki etkisi çok büyüktü. Üstelik kısır çıkan ikinci karısından sonra ona iki de evlat vermişti. Demek ki ailesinin ona uygun gördüğü ceza buydu. Meryem'in izbede sessiz sedasız kendisini asıp bu işi temizlemesini istiyorlardı. Sonra da unutulur giderdi her şey. Zaten buralarda kim kalkar da ölen ya da intihar eden bir genç kızın hesabını tutardı ki? Daha önce kendisini asan iki kızın hikayesini sahte bir üzüntü maskesiyle ve bütün ayrıntılarıyla anlatır dururlardı her zaman. Köşede kıvrılı duran halatı eline aldı. İp hışır hışırdı. Eski ve çok kullanılmış bir halat olduğu için örmeleri yer yer sökülmüş, aralarından başıboş ip uçları fışkırmıştı. Başını kaldırıp izbenin adı gibi kararmış, çatlamış kirişlerine baktı. Daha önce anlatıldığı için bu işin nasıl yapılacağını biliyordu. Elindeki ip atarak kirişten aşıracak, öbür ucunu çekiştirerek bağlayıp kütüğün üstüne çıkacak, ipin öteki ucunu bir ilmek yaparak başını geçiriverecekti. Sonra bir tek kütüğe tekme atıp düşürmek kalıyordu. Belki ilk anda biraz boğazı acırdı ama bir iki dakika içinde her şey geçerdi. Biraz önce daldığı uyku gibi bir şey olmalıydı ölüm. hem de o korkunç anka kuşunu hiç görmeyeceği bir uyku. Acaba ölüler de düş görür mü diye düşündü bir süre. Ölümden geri dönen olmadığına göre hiç kimse bilmiyordu onların düş görüp görmediğini. Belki de rahmetli annesi şu anda onu düşünde görüyordu. Belki de kendisini asmak üzere olduğuna çok kızıyordu. Öyle ya, hangi anne kızının kendisini öldürdüğünü seyretmek ister? İpi bir süre elinde tuttuktan sonra bir yılan gibi yere fırlattı. "Defol!" dedi. Sonra birden içi ferahlayıverdi. Bilinçaltında bir şey onu o kadar ferahlatmıştı ki zavallı ipe "defol" demesine bile kıkır kıkır güldü. "Üzülme anne," dedi. "Bak işte kendimi öldürmedim." Sonra içini ferahlatan şeyin ne olduğunu anladı. İstanbul. Döneye göre kendisini asmayan kızlar İstanbul'a gönderiliyormuş. Demek ki o da ötekiler gibi Kıraç Tepe'nin arkasına, o büyük ve ulu şehre gidecekti. Bıraksalar da şimdi yürüyüp gidiversem İstanbul'a diye düşündü bir ara. Akşama varırdı varmasına ama amcası karar vermeden gidemezdi. Hele kaçmayı hiç düşünmezdi. Çünkü onun her şeyi bilen, bütün sırları kendisine haber veren cinleri vardı. Amcasına göre insanların hepsi günahkardı ama kadınlar iyice cehennemlikti. Bu dünyaya kadın olarak gelmek cezalandırılmak için yeterliydi. Kadın şeytandı, pisti, tehlikeliydi. Havva anamız gibi adamların başını derde sokardı. Karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmemek gerekirdi. Çünkü onlar insan soyunun yüz karasıydı. Meryem bunları duya duya büyüdüğü için dişi olmaktan nefret eder ve "Allah'ım, beni niye kadın olarak yarattın?" diyerek kendisini boğazına kadar günaha sokacak sorular sorardı. Kolları bacakları sopa gibi kuru, zayıf bir çocukken her şey daha kolaydı. O da diğer çocuklarla birlikte bu toza toprağa batmış, ortasından pis bir derinin aktığı, kerpiç ve taş evlerle dolu, bahçe duvarlarına kırık at arabası tekerlekleri dayanmış, köyümsü kasabada oynar, sabahtan akşama kadar at gibi koşturur dururdu. Bazen de uçsuz bucaksız masmavi gölün kıyısına gidip dizlerine kadar suya gömülerek birbirlerini ıslatmaya çalışırlardı. Kendisinden 4 yaş büyük olan amcaoğlu Cemal'le, onun en yakın arkadaşı Memo'yla, diğer kızlar ve oğlanlarla duvara patlak çamur yapıştırma oyunu bile oynarlardı. Oraya buraya atılmış eski tellerden yapılmış otomobil iskeletlerini birbirlerinin elinden kapmak için yarışırlar, düz duvarlara tırmanıp kuş yuvalarını bozarlardı. Ne zamanki göğsünde 2 tomurcuk belirip gövdesi yuvarlak hatlar edinmeye, bacaklarının arası kanlanmaya başladı, o zaman kendisinin hiçbir zaman Cemal ve Memo gibi olamayacağını kavradı. Onlar insandı, kendisi ise suçlu. Saklanması, örtünmesi, hizmet etmesi, ceza görmesi gerekiyordu. Bunun başka türlü olması mümkün değildi. Dünya, kadın denilen pis mahluklar yüzünden felaketlere sürüklenmişti. Böylece Meryem'in başına bir örtü geçirdiler. Sıcak yaz günlerinde bile sırtından çıkaramadığı kalın giysiler ve başını kapayan örtü altında 50 derece güneşin altında zırıl zırıl terleyerek cezasını çekmeye başladı. Kadınlığa adım attığı gün neden annesi olmadığını anlamıştı artık. O da ceza görmüş olmalıydı ki bebek doğururken ölmüştü. Eğer Allah onu cezalandırmasa kadın değil erkek olarak yaratırdı. Böylece doğum yapmaz ve ölmezdi. Şimdi kendisi de kadın olmanın cezasını çekiyordu işte. Kadınların başına bu işleri açan, onları bu hallere düşüren hep o günah yerleriydi. Meryem bunu biliyordu. Orası yüzünden günaha giriyor, orası yüzünden cezalandırılıyordu. Günah yeri olmasın diye öyle çok dua etmişti ki sayısını bilmiyordu artık. Bir sabah kalktığında orası kaybolmuş, günah yeri kapanıp gitmiş olsun diye durmadan yakarmış ama sabah baktığında o çirkin şeyin yerli yerinde durduğunu görünce umutsuzluk kaplamıştı içini. Küçüklüğünden beri teyzesi yatağa çiş yaptığında orasını yakmakla korkuturdu onu. Hatta bir keresinde altına kaçırdığında kibriti yakıp orasına yaklaştırmış ama sonunda nedense yakmaktan vazgeçmişti. Büyüdüğü zaman keşke yaksaydı diye çok düşünecekti Meryem. Küçücük bir çocukken işlediği günah daha sonra başına geleceklerin işaretini de vermişti. Şeker Baba türbesinde yaptıkları yüzünden oluyordu bütün bunlar. Şeker Baba'nın mezarı o tepenin eteklerindeydi. Herkes oraya ziyarete gider, derdini anlatır, dua eder, çaput bağlar ve derdine derman arardı. Küçücük bir kızken onu da yanlarında götürmüşlerdi. Hem de yorulmasın diye eşeğin üstüne oturtarak. 4 ya da 5 yaşlarında olmalıydı o zaman. Kıraç tepeye tırmanan eğri büğrü patikada semerin üstünde sallana sallana saatlerce gitmişti. Sonra Şeker Baba dedikleri bir mezarın başına gelince herkes toprağa oturmuş, ellerini havaya açıp gözlerini yummuştu. Meryem ne yapacağını bilemediği için teyzesine sormuş, o da "Şşt, şimdi uyuyacağız" demişti fısıltıyla. Gözlerini kapatmış, dua edenleri göstererek "Bak herkes uyuyor" demişti. "Sen de gözlerini kapat, uyu." Bunun üzerine Meryem göreye çömelip onlar gibi ellerini göğe doğru kaldırarak gözlerini kapatmıştı ama herkes gibi uyuyamıyordu bir türlü. Çünkü çişi gelmişti. Çömeldiği yerde ıkınıyor, sıkınıyor, çişini tutmaya, kaçırmamaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyordu bunu. Tek gözünü açarak çevresindekilere baktı. Herkes gözü kapalı, kendinden geçmiş bir durumda uyuyordu. Kendisini daha fazla tutamadı ve ılık sıvının boşandığını, bacaklarını sırılsıklam ettiğini duydu. Yine yan gözle çevresine bakındı, fark edip fark etmediklerini anlamaya çalıştı. Allah'tan herkes uyuyordu da kimse görmemişti. Artık o da onlar gibi rahatça uyuyabilirdi. Elleri gökyüzüne açık, gözleri kapalı, hayallere daldı. Bir süre sonra teyzesi "Hadi gidiyoruz" dedi. O zaman gerçekten uyuyup uyumadığını hatırlayamıyordu ama dönüş yolunda onu yine eşeğe bindirirken teyzesi durumun farkına varıp "Kız bu ne?" demişti. "Çişini yapacak başka yer bulamadın mı?" Sonra ona uzun uzun Şeker Baba ziyaretinde çiş yapanların nasıl çarpılacağını, nasıl bacaklarının arasında yaralar çıkacağını ve Allah'ın böyle kişileri nasıl cezalandıracağını anlatmıştı. Dönüş yolunda semer sarsıldıkça bacakları yanan Meryem, teyzesinin söylediklerinden öyle korkmuştu ki evde de uzun süre kendine gelememiş, hep cinlerin kendisini çarpmasını, albastının gelip kendisini kaçırmasını, günah işleyen yerinde yaralar çıkmasını beklemekten ve ağlamaktan gözleri kan çanağı gibi olmuştu. O günden beri biliyordu ki o edepsiz, olmaz olası günah yeri yüzünden Şeker Baba kendisini cezalandıracak, başına çok büyük işler açacak. Sonunda da olmuştu işte. Günah yerini kuşlar gagalamış ve kendisini en büyük cezalara çarptırmak için evlerinin izbesine kilitlemişlerdi. Acaba ne olacaktı bu cezanın sonu? Günah yerleri gagalanan öteki kızlar gibi İstanbul'a gönderilmek mi, yoksa daha mı kötü bir şey? Hiç bilemiyordu. Her şey evin reisi olan amcasının kararına bağlıydı. Meryem'in çiftçilikle uğraşan ve Halim Selim yumuşak başlı bir adam olan babası bile abisinden korkardı. Hem yaşça hem de dini mertebe olarak çok üstünde olan şeyh abisine tapardı babası. Koskoca adam olmasına rağmen onun yanında sigara içmez, kazara elinde sigarayla yakalanırsa onu ya pantolonunun cebine sokmayı ya da avucunda söndürmeyi tercih ederdi. Amcası onu ziyarete gelen müritlerle ve din işleriyle uğraşıyordu. Bu yüzden ailenin pek de fazla olmayan birkaç tarlasının idaresi babasının sırtına kalmıştı. Yarıcılara verilen topraklardan çıkan mahsul evin ambarlarına dolduruluyor, hayvanlarıyla, çobanlarla, yarıcılarla, marabalarla hep babası Tahsin Ağa ilgileniyordu. Ermenilerden kalan konak büyüktü. Bu yüzden ailenin tümü bir arada kalıyordu. Eskiden bütün kasabanın yardımına koşan ve herkesin çok sevdiği Ohannes adlı bir adama aitti bu ev. Bir gün askerler gelmiş, bütün Ermenilere kasabanın aşağısında toplanmalarını, yanlarına taşıyabilecekleri eşyalarını da almalarını söylemişlerdi. Ermeniler ağlayarak, inleyerek, çaresizce emre uymuş ve kasabaya son bir bakış atarak yürüyüp gitmişlerdi. Bir daha da onları gören, duyan olmamıştı. Hiçbiri geri gelmemişti. Askerlerin onları çok uzaklara götürdüğü söyleniyor, bu konuda ancak fısıltıyla konuşuluyordu. Bazı Ermeniler giderken değerli eşyalarını Müslüman komşularına emanet ederek sonra gelip alacaklarını söylemişlerdi ama aradan 10 yıllar geçmesine rağmen ne gelen vardı ne giden. Bu konudaki bir başka gariplik de kasabadaki bazı yaşlı kadınların aslında Ermeni olduğunun fısıldanmasıydı. Teyzelerin ve halaların o bitip tükenmek bilmeyen mahmur öğleden sonra sohbetlerinde kimi yaşlı kadınların aslında Ermeni kızı oldukları, o uğursuz günde Ermeniler kasabayı terke zorlandıkları zaman başlarına ne geleceğini bilmeyen ailelerin kızlarını Müslüman komşularına bıraktıkları konuşuluyordu. O aileler ise esas adları Ani ya da Anuş olan kızların adlarını Saliha'ya, Fatıma'ya çevirerek onları kendi Müslüman kızları gibi büyütmüş, sonra da evlendirmişlerdi. Kasabadaki tartışmalara göre bu kızlar din değiştirmediğine göre Müslüman adetlerine göre evlenmeleri, daha da önemlisi namazları kılınarak Müslüman mezarlığına gömülmeleri doğru muydu, değil miydi? Çünkü namazda hoca cemaate soruyordu. Merhumeyi nasıl bilirdiniz? Hep bir ağızdan iyi bilirdik diye şahitlik ediyorlardı. Sonra imam hatun kişi niyetine diye namazı başlatıyor, onlar da namaz kılıyorlardı. Belki de Hristiyan bir kadının namazını kılıyorlardı bu Müslüman erkekler. Hem kadın hem Hristiyan, bu kadarına katlanılamazdı doğrusu. Ermeniler gönderildikten sonra onlardan kalan evlere, tarlalara, iş yerlerine Müslümanlar yerleşmişti ve Meryemlerin konağı o kasabanın en büyük evlerinden biriydi. Meryem o konağı büyük dedeleri Pehlivan Ahmet'in bilek gücüyle kazandığı gibi bir yanlış inanca sürüklenmişti. Çünkü bu yörelerde hep onun acı kuvveti konuşulurdu, efsaneye dönüşmüş hikayeleri anlatılırdı. Meryem'in en sevdiği, defalarca dinlemekten bıkmadığı hikayede Ahmet dedeleri çocukken annesinin sütün kaymağını hep kardeşine yedirmesine çok kızarmış. Bu işe çok içerler ama belli de etmezmiş. Bir gün annesi yokken ahırdan eşeği almış, iki koluyla havaya kaldırmış ve iki katlı evin damına çıkarıp koymuş. Babasıyla annesi tarladan dönünce bir de bakmışlar ki eşek damda duruyor. Bir türlü eşeği oradan indirmenin çaresini bulamamışlar. Annesi Ahmet'in gücünü bildiği için ona yalvarıp yakarmaya başlamış eşeği aşağı indirsin diye. Ahmet ise hem güler hem de sütün kaymağını kim yiyorsa eşeği de o indirsin dermiş. Herkesi güldüren hikaye burada biter ve çocuk Meryem eşeğin hala damda durduğunu sanarak bahçeye her çıkışında evin damına bakar dururdu. Ancak büyüdüğü zaman anladı ki ev o ev değil, eşek de orada durmuyor. Meryem bir gün bütün bunların doğru olup olmadığını teyzesine sormuş, o da özellikle Ermenilerle ilgili bölümün uydurma olduğunu söylemişti. Onca Ermeninin bir günde yok oluşunu ise bir mucizeye bağlıyordu. Bir Şubat günü kasabada korkunç bir fırtına patlamış, çılgın gibi esen rüzgar minareleri yıkmış, ağaçları kökünden sökmüş, çatıları uçurmuştu. Ama bu işin en anlaşılmaz tarafı fırtınanın Ermenileri de gökyüzüne uçurmuş olmasıydı. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bu ilahi rüzgar kasabadaki Müslümanlara dokunmamış ama kadın erkek, çoluk çocuk demeden ne kadar Ermeni varsa hepsini göğe uçurmuştu. Belki de onlar Allah'ın sevgili kullarıydı ki peygamberleri İsa aleyhisselam gibi gökyüzüne yükselmişlerdi. Meryem'e Ermenilerin gökyüzüne uçtuğu açıklaması daha hoş gelmişti. Güzel bir mucizeydi bu. Gözünü kapatıp gökyüzünde dolaşan Ermeni kız çocuklarını hayal etmeye çalışıyor, sonunda bunu başarıyordu da. Anneleriyle babaları bulutların üstünde oturuyorlar ve göğün maviliklerinde sevinç içinde uçuşan çocuklara "Hadi çocuklar, geç oldu, artık bulutunuza dönün," diyorlardı. Ailenin çoğu Ohannes'in konağında kalırdı kalmasına ya, amcalarını gündüz vakti evde görmek mümkün olmazdı. İyi ki de öyleydi. Amcası kasabanın biraz dışındaki bağ evini adaklarla gelen ziyaretçilerini kabul etmek, bazı günlerde inzivaya çekilip kimseyi görmeden ibadete gömülmek için kullanıyordu. Böyle günlerde çocuklar ona evden sefer tası içinde yemek götürürlerdi. Babası Tahsin abi ile abisini ancak namaz vakitlerinde camide görebiliyordu. Akşam namazından sonra yere kurulan ve kadınların hizmet ettiği sofrada sadece erkekler yemek yiyor, bu arada kadınlar ayakta bekliyor, onların yemeği bittikten sonra sofradan arta kalanları götürdükleri mutfakta yemeye başlıyorlardı. Amca yemek sırasında konuşulmasına ve yemeğin uzatılmasına çok kızardı. Onun din anlayışına göre yemek de bir çeşit bedeni zevkti. Bu yüzden ölmemek için yapılması zorunlu olan bu iş mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirilmeliydi. Bu yüzden çorbalar sıcak sıcak kaşıklanır, arkasından etle pilav anında gövdeye indirilir, üstüne yenen baklavaların ne zaman sofradan kaybolduğu anlaşılmazdı. Yemekten sonra sıra yatsı namazına gelirdi. Amcası imam olur, babası Tahsin Ağa ile amcasının oğlu Cemal arkasında saf tutarak namazlarını kılarlardı. Ramazan gecelerinde ise erkekler teravih namazına camiye giderlerdi tabii. Babası Tahsin Ağa'nın karısı ilk çocuğu olan Meryem'i doğururken öldüğü, ikinci karısı da kısır çıktığı için yıllar boyunca başka çocuğu olmamıştı. Daha sonra evlendiği döne ona arka arkaya iki bebe vermişti ama onlar da çok küçüktü daha. Amcasının ise üç kızı ve iki oğlu vardı. Büyük oğlu Yakup, 2 yıl önce karısı Nazik'le iki çocuğunu alarak İstanbul'a göçmüştü. 40 yılda gelen bir haberde durumunun çok iyi olduğunu, İstanbul denilen altın şehirde zengin hayatı sürdürdüğünü duyuyorlardı. Küçük kardeşi Cemal, askerliğini yapmak için Güneydoğu'ya gittiği, büyük kız Ayşe ile ortanca Hatice de kocaya vardığı için ev iyice boşalmıştı. Cemal'in Gabar Dağları'nda komando birliğinde olduğu ve Kürtlere karşı çarpıştığı biliniyor. O, babası tarafından Allahü Teala'nın muhafaza buyurması için ettiği dualarla korunmaya çalışılıyordu. Evde radyo, televizyon gibi gavur icatları yasak olduğu için de günlük çarpışmalarda şehit olan erlerin adı öğrenilemez, arada bir gelen mektuplar dışında hiçbir haber alınamazdı Cemal'den. Profesör ağlıyor. Meryem'in kendisini kara düşüncelere kaptırdığı saatlerde Van Gölü kıyısındaki tozlu kasabadan 1300 kilometre daha batıda iki kıta üzerine kurulmuş İstanbul şehrinde Profesör Doktor İrfan Kurudal gibi şatafatlı bir isim ve ünvan taşıyan 44 yaşındaki adam hafif bir çığlık atarak uyandı. Oysa uyuyalı daha yarım saat bile olmamıştı. Uyanırken bunu biliyordu. Çünkü son zamanlarda böyle istem dışı acayip bir alışkanlık edinmişti. Ömrü boyunca uykusuzluk derdi çekmemiş olan profesör son aylarda yine her zaman yaptığı gibi gece yarısını biraz geçe yatıyor, başı yastığa değer değmez huzurlu bir uykuya dalıyor ama daha aradan yarım saat geçer geçmez korkuyla sıçrayarak uyanıyordu. Sanki göğsünün içinde kara kanatlı bir kuş çırpınıyordu o anda. Nereden estiğini bilmediği buz gibi bir iç rüzgarla yüreği üşüyor ve korkuyordu. İçki içtiği zaman da böyleydi bu, içmediği zaman da denemişti. Eskiden yine aynı saatlerde yatar, sabah 8'e kadar deliksiz bir uyku çekerdi ve bu yüzden de güne çok mutlu başlardı. Ama şimdi yattıktan yarım saat sonra sıçrayarak uyanmak sinirlerini alt üst ediyor, kendisini ne kadar zorlarsa zorlasın ancak sabaha karşı yeniden uykuya dalabiliyordu. Görünüşte profesörün hiçbir sorunu yoktu. Karısıyla arası iyiydi. Üniversitede ilgi görüyor, yorumcu olarak sık sık çıktığı televizyon programlarında sunucular "Hocam, hocam" diyerek ona duydukları derin saygıyı açığa vuruyorlardı. Eskiden de ekranda görünürdü ama haftalık sohbet programı başladıktan sonra mahalle bakkalından sokakta rastladığı yabancı kişilere kadar herkes onu tanıyordu artık. Bu iri yarı adamın kapkara saçları ile çenesindeki beyaz sakalın yarattığı kontrast, onu bir kez gören kişinin bir daha unutmamasına yarıyordu. Doğrusu hiç de silik birisi sayılmazdı profesör. Oysa şimdi bahçe lambalarından vuran ışıkla karanlığı biraz kırılmış olan odada bir fare kipi korkarak yatıyor ve yanındaki karısını uyandırmaktan çekinerek kıpırdamamaya çalışıyordu. Ama bu işin de sonu yoktu. Diğer gecelerinden biliyordu ki yatakta yatmaya devam ederek korkuyu yenemezdi. İlaç almalıydı. Yatağı sarsmadan kalkarak banyoya gitti. Aysel'le banyoları ayrıydı. Işıkları yakar yakmaz Villeroy Boh, Geberit ve Somaki mermer zemin üzerinde kırılan ışıkların parlaklığına gömülüverdi. Diğer gecelerde yaptığı gibi küvetin kenarına ilişip sallanmaya başladı. "Sen sağlıklı bir adamsın," diye tekrarlıyordu içinden. "Bir sorunun yok. Korkman için bir sebep de yok. Korkma oğlum, korkma. Burası evin. Senin adın İrfan Kurudal. Yataktaki kadın karın Aysel. Akşam yemeğini kayınbiraderin Sedat ve karısı İclal'le Four Seasons Otel'de yediniz. Çok güldünüz, çok eğlendiniz. Yediğin sushi harikaydı. Korkma. Yanında ağzına limon dilimi sokulmuş iki şişe soğuk korona birası içtin. Diğerleri sansere şarabını tercih ettiler. Korkacak bir şey yok. Yemekten sonra Sedat Range Rover'ıyla sizi eve bıraktı. 5-10 dakika televizyonu açıp magazin programlarına baktınız. Uzun bacaklı, iri göğüslü kızlar her zamanki gibi çok hoşuna gitti. Bilirsin ki Aysel kızmaz böyle şeylere. Anlayışlıdır, tatlıdır. Bak, korkacak bir şey yok işte. Bunları düşünüyordu ama ölesiye de korkuyordu. Yüreği ağzında atıyordu. Sanki kendisi Profesör Doktor İrfan Kurudal değil de onun gövdesinde yaşayan bambaşka biriydi. Birkaç aydır kendi hayatını dışarıdan seyrediyor gibiydi. Bütün bunlara gördüğü o uğursuz rüya mı sebep olmuştu, yoksa korkuları mı o rüyayı görmesine yol açmıştı, bilemiyordu. İrfan Hoca'ya göre rüyaların en kötü yanı insanın o sırada rüya görmekte olduğunu bilmemesiydi. Bir gece kendisini dar bir hastane odasında görmüştü. Bir hastayı ziyarete gitmiş, elindeki çiçekleri vazoya yerleştirdikten sonra hastanın tam karşısına oturmuştu. Birbirlerine değecek kadar yakındılar. Kendisi bir sandalyede oturuyordu, pijama giymiş olan hasta ise yatağında doğrulmuş ona bakıyordu. Ama bu işteki gariplik yataktaki hastanın kendisi olmasıydı. İrfan Kurudal kendisini ziyarete gitmiş oluyordu böylece. Karşısında kendisi oturuyordu ama o rüyayı gören hasta İrfan değil, ziyarete giden İrfan'dı. Hiç konuşmadılar. Kendi solgun ve hasta yüzünü uzun uzun seyretti. Sonra dehşet verici bir şey olmaya, yatakta oturan hastanın yanında başka bir şey belirmeye başladı. Bir takım şekiller oluştu ve ortaya bir şey çıktı. Profesörün meraklı ve korkulu bakışları arasında o şey yavaş yavaş bir biçime büründü. Karşısına bir İrfan Kurudal daha çıktı. Yatakta oturan iki ve karşılarında oturan kendisi olarak üç İrfan Kurudal birbirlerine bakıyorlar, hiç konuşmuyorlardı. Bir süre sonra yataktaki iki hasta İrfan çok ağır hareketlerle senkronize biçimde başlarını sağa çevirdiler. Şimdi ikisi de profilden görünüyordu. Sonra onu çok korkutan bir şey oldu. Profilden gördüğü iki yüz dökülmeye başladı. Önce yanakları döküldü, sonra ağızları, çeneleri, alınları, en son kaybolan yerleri gözleriydi. Profesör rüyanın burasında boğazlanır gibi bir çığlık attığı için karısı Aysel tarafından hafifçe omzuna dokunularak uyandırılmıştı. Bu yüzden ona minnet duyuyordu. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.